Ayrım 34, bölüm 39, sayfa 320. FBI Genel Merkezi, Washington DC 16:45. Başın nasıl? Tom Murphy, Collins'in bürosundaki makineden kendine bir fincan kahve doldurup arkadaşının yanına geldi. FBI destek bilimlerinin yanı sıra Wentworth sitesine gelen sağlık ekibi el bombası patlamasından sonra gerçek bir doktor muayenesinden geçirmek üzere Collins'i Alexandria Hastanesi'ne götürmeyi önermişti. Hastaneye gitmeyi reddetmesi üzerine de ağrısını azaltmak için verdikleri ilaçlara rağmen Collins'in kulakları hala ağrıyor, başı hala dönüyordu. Daha kötüsü de olabilirdi, diye cevap verdi. Kafam omuzlarımın üzerinde olduğu için şanslı sayılırım. Sen eve gidip yarın sabaha kadar dinlenmeni söylesem, Murphy bir iskemleye otururken, oysa elimdeki her adama ihtiyacım var, zaten sen de beni dinlemezdin. Toplantı nasıl geçti? Daha iyi toplantılar gördüm. Murphy bir yudum kahve içti. Raşid'in dairesinden bir haber var mı? Linal de orada olmalı. Daireden geri kalanları arayıp telefon görüşmelerini araştırıyorlar. Honda Civic'in direksiyonu ile torpido gözünde bazı parmak izleri buldular. Arabanın döşemesinde de toprak kalıntıları var. Adli tıp bulgular üzerinde çalışıyor. Bir şeyler bulur bulmaz haber verecekler. Kadının ehliyetindeki Arlington adresinden bir şey çıktı mı? Sahte. Adresteki evde 80 yaşlarında emekli bir rahip oturuyor. Safa Yasin adını hiç duymamış. Bizimkilerin söylediğinden de bir şey anlamamış. Komşulardan bazılarını sormuşlar, kadının tarifini yapmışlar. Ama onu gören tek kişi bile yok. Ne evinin yakınında ne sokakta. Ruhsat yetkililerine soruyorlar ama ben pek fazla umutlu değilim. Arama çalışmaları? Hala bir şey yok, dedi Collins. Kaçtılar Tom. Bunu ikimiz de biliyoruz. Murphy başını sallayıp iç geçirdi. Galiba başladığımız yere döndük. DC'deki FBI muhbirlerini yeniden ziyarete gideceklerini, onlara Raşid ile Gorev'in fotoğraflarını göstereceklerini anlattı. Ama önce Raşid'in fotoğraflarını bilgisayarda düzeltip yeni saçına ve görünüşüne uygun hale getireceğiz. Hoş, fazla bir işe yarayacağını sanmıyorum ya. Bana kalırsa görünüşünü yeniden değiştirecek. Sokaktan gelecek herhangi bir bilginin işe yaraması da zaman alacak. Onun için dairede ya da arabada ipucu bulunması için dua ediyorum. Yoksa hiçbir yere varamayız. Kursk nerede? Morgan kaldığı yere götürdü. 1-2 saat uyumaya çalışacak. Morgan'a ne söylediğini duydun mu? Dediğine göre o kadını Gorev'in yanında bir yerlerde görmüş. Collins başını salladı. Yine de adını ya da nerede gördüğünü hatırlamıyor. İlerleyemiyoruz yani. Bakalım fotoğraflar neye benzeyecek. Eğer işimize yaramazsa robot resim yaptırmak zorundayız demektir. Kapıcı, sen, Morgan ve Kösk'ün bilgileriyle oldukça düzgün bir resim çıkacaktır. Hala binbaşından kuşkulanıyor musun Jack? Tek bildiğim adamlar tabancalarımızın menzilindeyken Kursk'un önümüzden çekilmediği. Sadakatinin iki taraf arasında bölündüğü açık. Gorev onun eski dostu. Bu iş onun için çok özel Tom. Senin için değil mi? Collins yanıt vermedi. Anladığın şekilde demek istemedim Jack, dedi Murphy sakin bir sesle. Ama bir bak, belki de Kursk hepimize büyük bir iyilik yaptı. Eğer Lou ile sen ateş açıp bizler bombanın yerini daha belirlemeden o üçünün allasaydınız, bize neler olacağını hiç düşündün mü? Sana kendini kaybettiğini söylemiyorum Jack. Sadece kafanı kullanman gerekiyordu. Bu konu sadece Muhammed Raşit ve senin kişisel intikamın değil. Koca bir kentten bahsediyoruz. Bunu unutmamaya, hakkından hiç çıkarmamaya bak. Beni fırçalıyor musun Tom? Sadece iyi niyetli bir öğüt olarak düşündüm. Yanlış istemiyorum. Yanlışa tahammülümüz yok. Collins karşı koymaya davrandı. Sonra cevabını yuttu. Kursk ne olacak? Bakacağız. Eğer davranışlarında gerçekten kuşkulu bir şey görürsem ekipten ayrılıp geri planda görevlendiririm. Murphy ayağa kalktı. Bu arada biraz uysan iyi olur. Canlı cenazeye benziyorsun. Kafanı yastığa koy. Bir şeyler çıkarsa haber veririm. Murphy kapıyı kapattı. Collins ayağa kalktı. Jalüzileri indirdi. Murphy'nin nazarına öfkelenmişti. Oysa adam haklıydı. Kendi intikamını almaya gereğinden fazla odaklanmış, anlaşılan bu da sağlıklı düşünmesini engelliyordu. Kendini bitkin hissediyordu. 30 saatten beri uykusuz olmasının üzerinde ağrı kesicinin yüzünden başı dönüyordu. Onu ayakta tutan nefretti. Nedenini bastırmaya, yerine soğuk bir mantık yerleştirmeye çalışsa da nefret. Gorev ile kadının yanında Explorer'da kaçmaya çalışan Raşid'in hayali ne zaman hatırlasa içini kızgın bir nefret kaplıyordu. Bu kadar yakınken kaçırmıştı herifi. Koltuğuna gömülmüşken yüreğinde bir istek duydu. Neredeyse 24 saatten beri Nikki ile konuşmamıştı. Kızcağız neler olduğunu merak ediyordu kuşkusuz. Telefonu kaldırıp numaraları tuşlamaya başladı. Ancak bitkinlik vücudunu ele geçirdi. Kabaran bir deniz gibi üzerinden taştı. Daha fazla dayanamayacağını biliyordu. Telefonu bıraktı. Başını çalışma masasına dayarken telefon çaldı. Washington DC 14:00. Nikki Dean, DC'nin kuzeybatısında Eglinton Meydanı'ndaki kırmızı tuğlalı binanın önünde durdurulmuştu. Metropol Polisi'nin yaklaşık bir yıl önce hizmete açtığı kriz kontrol merkezi, New York Caddesi yakınında kalabalık bir mahalledeydi. Bundan iki yıl önce belediye başkanı Al Brown, kentin resmi binalarını merkezin dışına çıkarmaya, hizmet verdikleri mahallelere yerleştirmeye karar vermişti. Metropol polisinin 3 ana komuta merkezinin, Kuzey, Merkez ve Doğu'nun bu karar kapsamına alınmasının neredeyse suç oranı yüksek işçi mahallelerinde daha fazla sayıda polis görülmesinin orada oturanlara bir güvenlik duygusu vereceği ve suç dalgasını hafifleteceğiydi. Nicky merkezin açılışını Post adına izlemişti. Şimdi de editörü bu konuyu bir daha ele almasını, belediye başkanının kararını gerçekten de etkili olup olmadığının incelenmesini istiyordu. Polis müdürüyle randevusu 14.15'teydi. Toyota'sını sokağın karşı kaldırımında park ederken binanın önündeki hareketliliği merkeze girip çıkan üniformalı kalabalığı gördü. Kapıya yaklaştı. Basamaklarda nöbet tutan iki genç polis memuru yolunu kesti. Bir isteğiniz mi var hanımefendi? Nicky gazeteci kimliğini gösterdi. İkiyi çeyrek geçe polis müdürüyle randevum var. Beni bekliyor. Genç polis arkadaşına baktı. Kimliği geri verip kafasını salladı. Özür dilerim hanımefendi, emir aldık. Metropol polisinden olmayanların binaya girmesi yasaklandı. Kimin emriyle? Nicky. Başını kaldırınca merdivenlerden inen Brad Stelman'ı gördü. 30'larının sonunda açık renk saçları, çocuksu tebessümüyle yakışıklı uzun boylu bir adamdı. Metropol polisinin halkla ilişkiler bürosunun başına geçmeden önce muhabir olarak Post'ta çalışmış, Nicky ile aynı büroyu paylaşmıştı. Bugünkü randevuyu ayarlayan da Stelman'dı. En sevdiğim muhabir nasıl? Şaşkın. Neler oluyor Brad? Polis müdürüyle randevum var sanıyordum. Oysa bu çocuklar binaya giremeyeceğimi söylüyorlar. Stelman polis memurlarına döndü. Tamam, ben hallederim. Bayan Dean benim eski dostum. Yeniden Nicky'ye döndü. Sana bir kahve ısmarlasam, karşı kaldığımda bir kafe var, orada konuşuruz. Neden? Sorun ne Brad? Stelman güvenli gülümsedi. Genç kadının koluna girdi. Sorun filan yok Nicky. Sadece programda ufak bir değişiklik oldu. Kahve içerken anlatırım. Washington DC 16.50. Küçük daire FBI genel merkezinin iki blok ötesindeydi. Ayrı bir mutfağı, bir kanepe ve kahve sehpası, bir televizyon ile videosu, FBI ziyaretçilerince bırakılmış kitaplar ve yıpranmış dergilerle dolu birkaç rafı, bir köşede de çift kişilik bir yatağı olan oturma odası vardı. Kursk perdeleri kapattı, yatağa uzanarak ellerini ensesinde kilitledi. Huzursuzca tavana baktı. Ameliyattan yeni çıkmış gibi uyuşukluk hissediyordu. Ağzı kurumuş, alnında terlemişti. 2 saat boyunca uyumaya çalıştı, yatakta dönüp durdu. Aklı sitede Nikolay Gorev ile arasında geçen olaydaydı. O karşılaşmanın her anını zihninde yeniden canlandırdı. Sonra bir daha. Kafası iyice karışana kadar. Sonunda endişeye daha fazla dayanamadı. Yataktan doğrulup ellerini başının arasına aldı. Collins'in sesini duyduğunda neden tabancanın önünden çekilmemişti? Nedenlerden birinin Nikolay'ın tehdidi olduğunu çok iyi biliyordu. Ama bilinç altında başka nedenler olduğunun da farkındaydı. Nikolay'ı korumak istemişti. Oysa onu bir daha koruyamayacaktı. Bundan emindi. İşin buraya varması midesinde korkunç bir boşluk duymasına neden oldu. Son 2 saattir onu huzursuz eden başka bir şey daha vardı. Boğuştuğu kadın. Kadının elinden tabancayı almaya çalışırken göz göze geldiklerinde içinden bir his kadını daha önce gördüğünü söylemişti. Sağlık ekibi Collins'i tedavi ederken bu duygusunu Morgan'a anlatmış ama kadını nerede gördüğünü hatırlayamadığını da eklemişti. Hafızasını zorladı. Kadını ne zaman, nerede, nasıl gördüğünü hatırlamaya çalıştı ama boşuna. Onu nerede görmüştüm? Kadının esmerliği Çeçen olabileceğini düşündürüyordu. Ama Kursk onun Çeçen olduğunu sanmıyordu. Daha çok Akdenizli, hatta sahte kimliğini de işaret ettiği gibi Arap olmalıydı. Bir ara kadının yüzünü FSB'nin aranan uluslararası teröristler listesinde görmüş olabileceğini düşündü. Oysa içinde kadını Gorev'in yanında görmüş olduğu duygusu vardı. Hatırlamaya çalıştı, yine boşuna. Hiçbir şey bulamıyordu. Kadının yüzünü düşünmemeye, zihninden uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre düşünmezse belki hatırlayabilirdi. Başını ellerinden kaldırdı. Zihni acıyarak FBI'nin daireyi ve Honda'yı dedik dedik edeceğini düşünerek rahatladı. Mutlaka parmak izi bulacaklardı. Hatta belki de bir isim. Sonra birden hatırladı. Elektrik sarsıntısı kadar keskin bir anı yüreğinin hızla çarpmasına neden oldu. Telefon çaldı, acizeyi kaldırdı. Binbaşı, Collins'in sesi. Soğuk ve dümdüz. Seni uyandırdın mı Kursk? Uyanıktım. Arama ekibi Alexandria'da bir şey buldu. Önemli bir şey. Hemen oraya gitmemizi istiyorlar. Kursk cevap vermedi. Orada mısın? Diye sordu Collins. Evet, dinliyorum. Kursk. Duraksadı. O kadın. Onu daha önce gördüm. Morgan söyledi. Yüzünü nerede gördüğümü hatırladım. Bölüm 40. Kafe öğleden sonrası için oldukça kalabalıktı. Nicky müşterilerden çoğunun karşıdaki binadan gelmiş, kahve ve kurabiye kuyruğuna girmiş üniformalı polislerle dedektifler olduğunu gördü. Stelman tezgahtan 2 fincan kahve aldı. Camın kenarındaki yüksek masalardan birinin başında bekleyen Nicky'ye geldi. Anlat bakalım Brad, neler oluyor? Stelman eliyle camın dışını kriz kontrol merkezinin önündeki arı kovanını andırır hareketliliği gösterdi. Bütün bunlar mı demek istiyorsun? Sevimli bir tebessümle Nikki'ye döndü. Kafasız bürokratlardan biri son dakikada bir acil durum tatbikatının DC için iyi olacağına, polisleri canlı tutacağına karar vermiş. Nasıl bir tatbikat? Her zamanki gibi bir uygulama işte. Müdahale etmek zorunda kalacakları hayali bir felaket. Doğrusunu söylemek gerekirse tüm ayrıntılarını bilmiyorum ama önemli bir şey değil. Ya yapacağım söyleşi? Seni bu yüzden karşılamak istedim ya. Üzgünüm ama iptal edildi. Müdür Bodrum'daki komuta merkezinden her yana yetişmeye çalışıyor. Senden onun adına özür dilememi istedi. Programının bozulduğunu farkındayım Nikki. Gerçekten üzgünüm. Ama çok yakında yeni bir randevu ayarlarım. Nikki sokağın öbür tarafında yavaşlayıp duran bir otomobil gördü. Arabada inen dedektif görünüşlü 3 kişi düşünceli ifadeyle binaya girdi. Konunun daha önemli olmadığından emin misin Brett? Stelman şaşkındı. Ne gibi? Nikki kahvesini karıştırdı. Bu sabah Reagan'daydım. Hava trafik kontrolörleri hakkında bir şeyler yazmak için. Her yer askeri üniforma kaynıyordu. Yükleme sahasında boşaltılmakta olan en az 6 askeri nakliye uçağı gördüm. Stelman kaşlarını çattı. Konuştuğum yetkili konu hakkında fikri olmadığını, ordunun bir tatbikat yaptığından başka bir şey bilmediğini söyledi. Andrews'un tümüyle sıkıştığını, fazlalıkları Reagan'a göndermek için askerlerin izin istediğini anlattı. Bana biraz tuhaf geldi. Önce tatbikat yapan askerler, şimdi de polisler. Stelman sırıttı, kafasını salladı. Gazeteciler her şeyin arkasında bir komplo ararlar Nicky. Çalıştıkları yerden kaynaklanıyor olmalı. Postta çalışırken bana da oluyordu. Fazla önemli bir şey olmadığını tahmin etmeme rağmen Reagan'da neler olduğunu bana sorma. Yoksa müdür bir şeyler söylerdi. Ama elimi yüreğimin üzerine koyarak komuta merkezindekilerin o her zamanki kahrolası tatbikatlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Ne fazla ne de eksik. Ama aynı anda iki tatbikat. Nikki, burası Washington, unuttun mu? Siyasal ve stratejik bakımından dünyanın belki de en önemli başkenti. Askerlerin ve polisin bazen bu tatbikatlar gazetelere geçmese de DC'de her an tatbikat yaptıklarını ikimiz de biliyoruz. İnan bana, bu aralar benim bildiğim kuşkulu hiçbir gelişme yok. Olsaydı haberini herkesten önce sana verirdim. Bu tatbikat hakkında bir şeyler yazsam, Stelman omuzlarını silkti. Neden olmasın, bir iki gün içinde ortalık yatışır yatışmaz sana ayrıntıları iletirim. Nikki kahve fincanını ağzına götüren Brett Stelman'ın yüzünü dikkatle incelediğini belli etmemeye çalıştı. Son soruyu rahatsız olup olmayacağını görmek için bilerek sormuştu. Ama Brett'in ifadesinde bir değişiklik yoktu. Oysa çok uzun zamandan beri arkadaşlardı. Yalan söylese yakalayacağını düşünüyordu. Polis müdürüyle bir randevu ayarlaması için Stelman'a telefon ettiğinde fırsattan yararlanarak birbirlerine hayatlarındaki son gelişmeleri anlatmışlardı. Stelman postadan ayrıldıktan sonra yaklaşık bir yıl New York'ta çalışmış, topu topu 2 ay önce DC'ye dönerek metropol polisindeki görevi kabul etmişti. Nikki'nin hoşlandığı bir espri anlayışına sahip, yakışıklı düzgün biriydi. Birlikte çalışırlarken çok iyi anlaşırlardı. Bundan da öte dürüst olmak gerekirse adama karşı bir şeyler hissettiğini kabul etmesi gerekiyordu. 5 yıl önce boşanmıştı Brett, çocuğu da yoktu. Onu hep aklı başında güvenilir bir erkek olarak tanımış, evliliği bozulduğunda sırlarını açıkladığı birkaç meslektaşından biri olarak görmüştü. Tanıdığı herkesin içinde Stelman, Nikki'ye dürüst olabilen nadir insanlardan biriydi. Brett kahvesini bitirdi. Nikki'nin kuşkusunu hisseder gibi oldu. Bak, eğer seni rahatlatacaksa Reagan'da neler olup bittiğini öğrenmeye çalışırım. Andrews'ta yüksek rütbeli bir arkadaşım var. Onu arar, bir iki soru sormaya çalışırım. Yapar mısın? Bu çok iyi olur Brett. Yaptım say. Nikki ajandasına uzandı. Peki söyleşiyi ne zaman yapıyoruz? Yarın? Müdürün yarınki programı dolu. Cuma'ya kadar aşağı yukarı böyle. Gelecek hafta diyelim. Seni sonra arar, tarihini bildiririm. Beni aptal yerine koymaya çalışmıyorsun değil mi Brett? Seni mi? Asla. Stelman güldü. Bunu kanıtlamak ve bu gecikmeyi affettirmek için seni akşam yemeğine davet etsem? Bilmiyorum Brett. Bu aralar biriyle birlikteyim de. Bu evlenme teklifi değil Nikki. Stelman gülümsedi. Eski günlerini hatırlamaya çalışan iki eski arkadaş. Sen de bana posta olanları anlatırsın. Arkasında ev telefonunun yazılı olduğu kartını uzattı. Bana akşamüstü, diyelim 6'da telefon et. Bakalım o zamana kadar Andrews'taki arkadaşımdan neler öğreneceğim. Belki de akşam yemeği için ne zaman boş olacağını söylersin. Bu arada Daniel nasıl? 2 hafta sonra 4. yaş günü. Annemin arka bahçesinde 30 çocukluk bir parti düzenledi. Daha fazlası gelirse kriz kontrol merkezinden 2 uzman getirtmem gerekecek. Stelman yine güldü. Uzanıp Nikki'nin eline dostça dokundu. Harika bir çocuk Nikki. Böylesi bir annesi olduğu için de şanslı. Başaracağından kesinlikle eminim. Ama eğer yardıma ihtiyacın olursa telefonumu biliyorsun. Beni karşılamaya geldiğin için sağ ol Brett. Bir şey değil. İşimin başına dönsem iyi olur. Sen istersen burada kalıp kahveni bitir. Sonra konuşuruz, tamam mı? Tamam. Stelman kapıya yürüdü, kafeden çıktı. Nikki karşı kaldırıma geçişine, basamaklardan tırmanışını izledi. Kafasında onu az da olsa rahatsız eden bir düşünce vardı. Çantasını uzandı, cep telefonunu çıkardı. Polis binasına vardığında telefonu kapatmıştı. Ama ne o sırada ne de bütün sabah boyunca cevapsız kalmış bir tek çağrı yoktu. Jack hala ona ulaşmaya çalışmamıştı. İçi üzüntüyle dolu kahvesini bitirdi. Bir ara Jack'e telefon etmeyi düşündüyse de bunu daha sonraya bırakmaya karar verdi. Önce posta dönüp Regan söyleşisini yazmak, sonra da Daniel'ı yuvadan almak gerekiyordu. Atlantic City, New Jersey, 17.05. Carla Atlantic City'ye vardığında hava kararmıştı. Yanındaki koltukta oturan Gorev neredeyse baygındı. Uzanıp adamın alnına dokunduğunda buz gibi soğuk olduğunu hissetti. Deniz kenarından 3 kilometre içeride, New Jersey dışında iki yana ulu ağaçlarla, yüksek duvarlı malikanelerle çevrili sakin caddeyi bulana kadar umutsuzluktan ağlayacak gibiydi. Kalın demir kapının önünde durdu. Malikanenin her iki yanı yüksek duvarlarla, ağaçlarla çevriliydi. Girişteki sütunlardan birinin üzerinde kızıl ötesi bir kamera vardı. Arabadan inerken kameranın döndüğünü gördü. Diyafona yaklaşıp düğmeye bastı. Birkaç saniye sonra İngilizce konuşan metalik bir ses duydu. ''Evet, ne istiyorsunuz?'' İşim Razan'ı görmek. Kim arıyor? Nikolay Gorev'in bir arkadaşı. Kim? Razan'ın yardımına ihtiyacım olduğunu söyleyin. Hemen. Kapıdaki bir bölme kayarak açıldı. Sert bakışlı bir çift göz genç kadını dikkatle süzdü. Biraz sonra açılan kapıdan kaba görünümlü iki çeçen çıktı. Carla girişin hemen gerisinde ahşaptan yapılmış bir nöbetçi kulübesinin yanında silahlı en az 6 koruma gördü. Korumalardan birinin koluna bir tüfek dayamış, öteki tabancasını hemen çekebilmek için elini beline götürmüştü. İki çeçen Carla'ya doğru yürüdü. Ellerinde elektrik fenerleri vardı. Biri feneri Carla'nın yüzüne tutarken arkadaşı da ışığı Plymouth'un çevresinde gezdirdi. Her ikisi de Gorev'in durumunu, kanlı gömleğini gördüler. Kimsin? Burada ne arıyorsun diye İngilizce sordu gözlerini güvensizlikle kızmış çeçen. Carla adamların profesyonel korumalar gibi küçük telsiz kulaklıkları taktığını fark etti. Adamın önemi yok. Bu adam işim. Bu adam işim Razan'ın arkadaşı ve acilen bir doktora ihtiyacı var. Adı Nikolay Gorev. Ona ne oldu? Yaralandı. Çantanı uzat. Carla çantasını arabadan uzattı. Adam çantanın içini aradı, ehliyeti inceledi. Safa Yasin, adın bu mu? Evet. Carla huzursuzdu. Bakın, kan kaybediyor. Sakin ol. Adam sol elini kaldırdı. Bileğinde kulaklığına bağlı mikrofona çeçence bir şeyler söyledi. Carla öteki korumanın arabanın arkasına dolandığını, bagajı açıp içine baktığını, daha sonra diz çöktüğünü, elindeki feneri arabanın altına tuttuğunu gördü. Koruma motor kaputunu kaldırarak aynı incelemeyi yineledi. Sonra döndü. Arkadaşına bakarak başını salladı. Adam konuşmasını bitirmiş, Carla'ya dönmüştü. Gerekli bir tedbir. İşim Razan güçlü biridir. Güçlerin düşmanı çok olur. Özür dilerim hanımefendi ama sizi de aramak zorundayım. Lütfen arkanızı dönün, kollarınızı kaldırın. Carla döndü. Adamın elleri dikkatle vücudunu yokladı. Bir şey bulamayınca Gorev'e baktı. Üstünü aradı ve cebindeki Beretta'yı buldu. Yüzü sert Carla'ya baktı. Bu ne? Bu Nikolay'ın silahı. Muhafızın gözleri kuşkuyla kısıldı. Buraya neden geldiniz? Gideceğim başka bir yer yoktu. Onu hastaneye götüremem. Koruma Beretta'yı cebine yerleştirdi. Carla'ya çevirdi. Kıpırdama. Seni bir daha arayacağım. Kollarını öne uzat. Korumanın elleri en küçük şişkinliğin farkına varacak biçimde Carla'nın vücudunda gezindi. Lütfen. Nikolay'ın bir doktora ihtiyacı var. Patronunuza söyleyemez misiniz? Adam üstünü aramayı tamamladığında genç kadını yeniden çevirdi. Ayrım sonu sayfa 329. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Eklington. E-C-K-L-I-N-G-T-O-N. Brad Stelman. B-R-A-D-S-T-E-L-M-A-N.